İkinci ayrım. Duruş. Yayı, oku ve hedefi anladıktan sonra atış tekniğini öğrenebilmek için sükunet ve zarafet gerekir. Sükunet insanın yüreğinden gelir. Yürek sıklıkla güvensizlik hisleriyle boğuşsa da doğru duruşu benimsemediği takdirde elinden geleni yapacağının bilincindedir. Zarafet yüzeysel bir şey değil, insanın yaşamına ve işine şeref katmak için başvurduğu bir yöntemdir. İşte bu yüzden duruşun bazen sana rahatsızlık verse de sahte ya da yapmacık olduğunu düşünme. Gerçektir. Çünkü zordur. Okçunun hürmeti sayesinde hedefin şeref duymasını sağlayan şey bu duruştur. Zarafet en rahat duruş olmayabilir. Ancak atışın kusursuz olması için en uygun duruş odur. Zarafet, okçunun lüzumsuz olan her şeyi bir kenara bırakıp sadeliği ve odaklanmayı keşfettiğinde ulaştığı konumdur. Duruş ne kadar gösterişsiz ve vakursa o kadar güzeldir. Kar güzeldir çünkü rengi tektir. Deniz güzeldir çünkü düz bir yüzeye benzer. Oysa gerek kar gerekse denizin derinliği vardır ve vasıflarının bilincindedirler. Ok nasıl tutulur? Oku tutmak niyetinle temas kurmak anlamına gelir. Boyuna, uçuşuna yön verecek tüylerin düzgünlüğüne, ucunun iyice sivri olup olmadığına dikkat etmek gerekir. Evvelki bir atışta bükülüp yıpranmadığına emin olmak için iyice gözden geçirilmelidir. Ok gösterişsiz, hafif bir nesne olduğu için kırılgan görünebilir. Ancak okçu gücü sayesinde okuna yüklediği bedensel ve zihinsel enerjisini uzaklara taşır. Bir efsaneye göre tek bir ok koca bir gemiyi batırabilmiştir. Bunu mümkün kılan oku atan kişinin, okçunun geminin gövdesindeki en zayıf tahtayı bilmesi olmuştur. Böylece deldiği gemi sessizce su olarak batmış, okçunun köyünü tehdit eden istilacılar yenik düşmüştür. Ok, okçunun elinden çıkarak hedefe yönelen niyettir. Dolayısıyla havada serbestçe süzülüyor gibi görünse de atış sırasında kendisine bahşedilen yolu izlemek zorundadır. Rüzgarın ve yer çekiminin etkisi altındadır. Ama bunlar da açtığı yolun birer parçasıdır. Yaprak, fırtına tarafından ağaçtan koparılsa da yaprak olmaktan çıkmaz. İnsanın niyeti de ok gibi kusursuz, düz, sağlam ve odaklı olmalıdır. Hedefiyle arasında bulunan mesafeyi aşarken kimse tarafından engellenmemelidir. Yay nasıl tutulur? Sakin ol ve derin nefes al. Bütün hareketlerin dostların tarafından fark edilecek ve gerekirse sana yardım edecekler. Fakat rakibinin de seni izlediğini unutma. Sağlam bir elle titrek bir elin aynı şey olmadığını bil. İşte bu yüzden gerginsen derin nefes al. Böyle yapman atışın her aşamasında odaklanmana yardımcı olacaktır. Yayı kavradığın ve vücudunun önünde tuttuğun anda seni atışı yapacağın ana kadar götüren bütün aşamaları zihninde canlandır. Ama bunu gerilmeden yap. Çünkü bütün kuralları zihninde tutman imkansızdır. İçin rahat halde zihninde canlandırdığın aşamalar sayesinde karşılaştığın zorlukları ve onları nasıl aşacağını hatırlayacaksın. Böylece kendine güvenin artacak ve elinin titremesi kesilecek. Kiriş nasıl gerilir? Yay bir çalgıdır ve sesi kiriş aracılığıyla çıkar. Kiriş uzundur. Ancak ok yalnızca küçücük bir nokta ile temas eder. Okçunun bilgeliği ve tecrübesi işte bu noktaya odaklanmalıdır. Okçu azıcık sağa ya da sola eğilir. Ve nokta. Atış düzleminin üzerinde ya altında kalırsa ok asla hedefe ulaşamaz. İşte bu yüzden kirişi gererken çalgısını çalan bir müzisyen gibi ol. Müzikte zaman mekandan daha önemlidir. Bir çizgi üstüne dizilmiş notalar bakan için hiçbir anlama gelmeyebilir. Ancak nota okumayı bilen biri o notalar silsilesini ahenkli seslere dönüştürebilir. Nasıl okçunun varlığı hedefinkini pekiştiriyorsa, okun varlığı da yayınkini pekiştirir. Oku elinle de fırlatabilirsin. Ancak oksuz bir yayın hiçbir işlevi yoktur. Dolayısıyla kollarını açtığında yayı gerdiğini düşünme. Okun her şeyin merkezinde kımıldamadan durduğunu, senin yaptığının ise yayla kirişin uzunluklarını birbirine yaklaştırmak olduğunu, onlara özenle dokunduğunu, seninle işbirliği yapmalarını rica ettiğini düşün. Hedefe nasıl bakılır? Nice okçu yıllarca atış talimi yapsa da atış anında kalbinin küt küt attığından, ellerinin titrediğinden, isabet almakta zorlandığından yakınır. Bu okçuların anlaması gereken hiçbir şeyin yay ve okla değiştirilemeyeceğidir. Atış sanatı hali hazırda var olan hatalarımızı belirginleştirir. O gün hayata küstüysen atışın da zorlaşacak. İyi gitmeyecektir. Kirişi sonuna kadar gerecek gücü bulamayacak, yaya gerektiği şekilde kavis veremeyeceksindir. Sana bu zorluğu çıkaranın, hedeften şaşmana sebep olanın ne olduğunu anlamaya çalışırsan, seni rahatsız eden ama o ana dek gözünden kaçmış bir meseleyle karşılaşacaksındır. Tam tersi de söz konusu olabilir. Atışın düzgündür, kirişin bir çalgı gibi tınlamıştır, etrafta kuşlar cıvıldamaktadır. Böylece elinden geleni yaptığını duyumsarsın. Ne kadar düzgün ya da hatalı olsalar, o gün yaptığın atışlara takılıp kalmamalısın. Önünde daha çok gün vardır. Her ok yeni bir yaşantıdır. Elini titretenin ne olduğunu keşfetmek için kötü anlardan faydalan. İç huzurunu ne sayede bulduğunu keşfetmek için iyi anlardan faydalan. Ancak korku yüzünden de sevinç yüzünden de durma. Okçunun yolu sonu olmayan bir yoldur. Atış anı. İki tür atış vardır. İlki isabetli olsa da ruhtan yoksundur. Bu tür atışta teknik hakimiyeti ne kadar güçlü olsa da okçu yalnızca hedefe odaklanmış, bu yüzden de gelişmemiş, tekrara kapılmış, büyüyememiştir. Bir gün okçunun yolundan ayrılması kaçınılmazdır. Çünkü her şeyin bir rutine dönüştüğünü düşünür. İkinci tür atış ruh aracılığıyla gerçekleştirilendir. Okçunun niyeti okun uçuşuna döndüğünde eli doğru zamanda gevşer, kirişin sesi kuşlara şarkılar söyletir ve uzaktaki bir hedefe atış yapma eylemi okçunun kendi içine dönüp benliğiyle buluşmasını sağlar. Yayı germek, düzgünce nefes almak, amacına odaklanmak, niyetini doğru biçimde belirlemek, duruşundaki zarafeti bozmamak, hedefine saygınlık duymak, bunların hep çaba gerektirdiğini bilirsin. Ancak dünyada hiçbir şeyin kalıcı olmadığına da idrak etmelisin. Elin eninde sonunda açılacak ve niyetini hedefine ulaştırmasını sağlayacaktır. İşte bu yüzden okun yolu çıkması şarttır. Her ne kadar sen zarif duruşa ve doğru niyete erişmek için attığın her adımı sevsen, okun tüylerini, ucunu ve biçimini beğensen de kaçınılmazdır. Ancak okçu atışa hazır olmadan önce ok yola çıkamaz. Çünkü öyle olursa uçuşu kısa sürer. Gerekli duruş ve odak sağlandıktan çok sonra da yola çıkamaz. Çünkü öyle olursa okçunun vücudu çabadan bitkin düşer ve eli titremeye başlar. Okun yola çıkması gereken an, yayın, okçunun ve hedefin kainatta aynı noktada buluştuğu andır. Buna ilham adı verilir. Tekrar. Hareket, sözün vücuda gelmiş halidir. Diğer bir deyişle, eylem, görünür hale gelmiş bir düşüncedir. Küçücük bir hareket bile bizi ele verir. Öyle ki her şeyi kusursuzlaştırmamız, ayrıntılara kafa yormamız, tekniği sezgisel hale gelene dek öğrenmemiz gerekir. Sezgi rutinle değil, tekniğin ötesinde bir ruh haliyle bağlantılıdır. Bu sayede çokça talim yaptıktan sonra artık yapmamız gereken hareketleri düşünmemiz hale geliriz. Varlığımızın bir parçasına dönüşürler. Ama bunun için talim ve tekrar gerekmez. Yetmezse daha da fazla tekrar ve talim gerekir. Çeliği döven bir usta demirciyi gözlemle. Acemi bir gözlemci onun habire aynı çekiş darbelerini tekrarlayıp durduğunu düşünebilir. Okçunun yoluna aşina kişi ise demircinin çekici her kaldırıp indirdiğinde vuruş kuvvetini değiştiğini bilir. Elin yaptığı hareket aynıdır ama çekici her indirdiğinde çeliğe daha sert ya da daha hafif biçimde temas etmesi gerektiğinin farkındadır. Aynısı tekrar için de geçerlidir. Hep aynı şeye benzese de daima farklıdır. Yel değirmenini gözlemle. Kanatlarına bakan kişi sürekli aynı hızda döndüklerini, aynı hareketi tekrarladıklarını zannedebilir. Yel değirmenlerine aşina kişi ise bu değirmenlerin rüzgarla çalıştığını ve gerektiğinde yönlerin değişebileceğini de bilir. Demircinin elini eğiten çekici indirme hareketini binlerce kez tekrarlamaktır. Yel değirmeninin kanatları ancak rüzgar kuvvetle estiğinde ve mekanizması pürüzsüzce işlemeye başladığında hızlı dönmeye başlar. Okçu attığı nice okun hedefin uzağında geçmesine göz yumar. Çünkü yayın, duruşun, kirişin ve hedefin önemini ancak aynı hareketleri binlerce defa hata yapmaya korkmadan tekrarlandığında öğreneceğini bilir. Gerçek dostları onu asla eleştirmeyeceklerdir. Çünkü talimin gerekli olduğunu, içgüdüsünü ve atış tekniğini kusursuzlaştırmanın tek yolunun talim olduğunu bilirler. Sonunda öyle bir an gelecektir ki okçu atış hareketlerini düşünmeksizin gerçekleştirebilecektir. İşte o andan itibaren okçu yayıyla, okuyla ve hedefiyle bütünleşir. Okun uçuşu nasıl gözlemlenir? Ok fırlatıldığında okçu artık yapabileceği her şeyi yapmış, geriye bir tek okun hedefe gidişini izlemek kalmıştır. O andan itibaren atış için gereken gerilimin varlık sebebi ortadan kalkar. Böylece okçu gözlerini okun uçuşuna kilitler. Yüreği ise sakinleşir. Dudaklarında bir tebessüm belirir. Kirişi serbest bırakan eli geriye seker. Yayı kavrayan eli ileri gider. Okçu kollarını indirir. Dostlarının ve rakiplerinin bakışlarını yüreğinde hissederler. Şayet yeterince talim yaparak içgüdüsünü geliştirmediyse, atış süreci boyunca zarafetini ve odağını bozmayı becerebildiyse, bu anda kainatın varlığını doyumsayacak, gerçekleştirdiği eylemin doğru ve saygın olduğunu görecektir. Edindiği teknik sayesinde elleri hazır, nefesi düzgün, gözleri hedefe kilitlidir. İçgüdüsü atış anının kusursuz olmasını sağlar. Oradan tesadüfen geçen biri, okçuyu kolları serbest, gözü oka dikili halde görürse, onun hiçbir şey yapmadan öylece durduğunu zannedebilir. Dostları ise atışı gerçekleştiren okçunun zihninin başka bir boyuta geçtiğini, artık kainatın tamamıyla temas halinde olduğunu bilirler. Okçunun zihni tıkır tıkır çalışmakta, atışın olumlu yönlerini kaydetmekte, olası kusurlara çözüm aramakta, ayrıntıları değerlendirmekte, isabet alacak hedefin nasıl tepki vereceğini belirlemektedir. Okçu kirişi gerdiğinde yayın içinde dünyanın tamamını görebilir. Okun uçuşunu izlerken bu dünya okçuya yaklaşır. Şefkatle dokunur. Görevini yerine getirmiş olmanın verdiği tatmin hissine tattırır. Her okun uçuşu farklıdır. Bin ok atarsan bini de sana farklı bir yol gösterecektir. Okçunun yolu budur işte. Yaysız, oksuz, hedefsiz okçu. Okçunun asıl öğrenme süreci, okçunun yoluna dair kuralları unuttuğunda ve yalnızca içgüdülerine uyarak hareket ettiğinde başlar. Kuralları unutabilmek içinse öncelikle onları anlayıp saygı duymayı öğrenmesi gerekir. Okçu bu seviyeye ulaştığında öğrenmek için araçlara ihtiyaç duymaz. Artık yaya, oklara, hedefe ihtiyacı yoktur. Çünkü yolun kendisi okçunun yola çıkma sebebinden daha önemlidir. Aynısı olmayı öğrenen öğrenci için de geçerlidir. Öyle bir an gelir ki harfleri birbirinden ayrı karakterler olarak görmeyi bırakır ve oluşturdukları sözcükleri görmeye başlar. Fakat sözcükler bitişik olursa anlam taşımaz ya da anlaşılmaları güçsüzleşir. Sözcüklerin arasında buluşlar bulunmalıdır. Fakat sözcükler de bitişik olursa anlam taşımaz ya da anlaşılmaları güçleşir. Sözcüklerin arasında boşluklar bulunmalıdır. Art arda gelen eylemler arasında okçunun bütün yaptıkları aklından geçirmesi, dostlarıyla fikir alışverişi yapması, dinlenmesi ve hayatta olmaktan memnuniyet duyması gerekir. Okçunun yolu neşenin ve şevkin, kusursuzluğun ve kusurun, tekniğin ve içgüdünün yoludur. Onu öğrenmenin tek yolu oklarını atmaktır. Kapanış. Tetsuya'nın konuşması bittiğinde atölyenin kapısına ulaşmışlardı. "Bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim," dedi Tetsuya oğluna. Oğlan ise yerinden kımıldamadı. "Peki hareketlerimin yerinde olup olmadığını nasıl bilebilirim? Odağımın şaşmaz, duruşumun zarif, yayı tutuş şeklimin doğru olduğundan nasıl emin olabilirim?" diye sordu. "Yanında hep kusursuz bir ustanın olduğu fikrini içselleştir. Her şeyi onu ve öğretisini onurlandırmak için yap. Kimi insanların tanrı, kimilerinin bir güç, kimilerinin ise yetenek adını verdiği bu usta daima yanı başında bizi izlemektedir. Dostların da aklından çıkarma. Onları desteklemen lazım. Çünkü ihtiyaç duyduğun zamanlarda sana onlar yardım edecek. İyilik becerini geliştirmeyi çabala. Bu beceri sayesinde hep kendinle barış halinde olacaksın. Ama şunu da unutma. Söylediklerim ne kadar ilham verici sözler olsa da sen bizzat hayatına uygulamadan anlam kazanmayacaklar." Tetsuya vedalaşmak için elini kaldırdığında oğlan şöyle dedi. "Bir sorum daha var. Ok atmayı nasıl öğrendiniz?" Tetsuya bir süre düşündü. Anlatmaya değmeyecek miydi? O gün özel bir gün olduğu için atölyenin kapısını açtı ve şöyle dedi. Çay demleyeceğim. Sonra da sana hikayemi anlatacağım. Ama yabancıya verdiğim sözü sana da vereceğim. Okçuluğumdan kimseye bahsetmeyeceksin. İçeri girip ışığı yaktı. Yayını tekrar uzun deri kuşağına sarmalayıp gözden uzak bir yere kaldırdı. Tesadüfen biri bulursa eğri bir bambu parçası sanacaktı. Mutfağa gidip çay demledikten sonra oğlanın karşısına oturdu ve hikayesini anlatmaya başladı. Bir zamanlar yakınlardaki bir toprak ağasının yanında çalışıyordum. Ahırlarının sorumluluğu bendeydi. Ama ağa hep başka yerlerde seyahatte olduğu için boş vaktim boldu. Ve kendimi hayatın esas anlamı olarak gördüğüm şeylere, yani içki ve kadınlara adadım. Günlerden bir gün sabahlayarak geçirdiğim nice gecenin ardından kırların ortasında bir yolda yürürken başım döndü ve yere düştüm. Öleceğimi sandım ve ruhumu teslim etmeye hazırladım. Tam o sırada yoldan geçen, hayatımda hiç görmediğim bir adam yardımıma koştu. Beni çok uzaklardaki eve götürdü ve sağlığıma kavuşmam için aylar boyunca bakımımı üstlendi. Uzandığım yerden onun her gün yayı ve oklarıyla kırlara gittiğini görürdüm. Tamamen toparlandığımda adamdan bana okçuluk sanatı öğretmesini rica ettim. Atlarla ilgilenmekten çok daha ilginç bir işti benim için. Adamsa bana ölümle burun buruna geldiğimi, artık ne kadar uğraşsam da onu yanı başımdan ayırmayacağımı söyledi. Ölüm iki adım ötemdeydi. Çünkü bedenime büyük somut zararlar vermiştim. Okçuluk sanatını gerçekten öğrenmek istiyorsam bunu ölümü kendimden uzak tutmak için yapmalıyım. Okyanusun öte yanındaki uzak diyarlardan bir adam eskiden ona ölüm denen uçuruma giden yoldan kısa süreliğine de olsa sapmanın mümkün olduğunu öğretmişti. Bense ömrümün geri kalanını bu uçurumun hemen kıyısında her an aşağı düşebileceğimin bilincinde geçirmeliydim. Böylece bana okçunun yolunu öğretti. Beni dostlarıyla tanıştırdı, yarışmalara katılmamı sağladı. Ve çok geçmeden ünüm bütün ülkeye yayıldı. Yeterince öğrendiğime kanaat getirdiğinde okları ve hedefi geri aldı. Bana hatıra olarak sadece yayı bıraktı. Bana bütün öğrettiklerini, içimi gerçek anlamda şevkle dolduracak bir uğraş için kullanmamı öğütledi. En sevdiğim uğraşım marangozluk olduğunu söyledim ona. Beni kutsayıp artık ondan ayrılmamı ve kendimi sevdiğim uğraşa adamamı rica etti. Aksi takdirde okçu olarak kazandığım ün beni mahvedecek ya da eski yaşamıma geri dönmeme sebep olacaktı. O günden beri her anımı kötü alışkanlıklarıma ve kendime acıma hissime karşı mücadeleyle geçiriyorum. Odağımdan şaşmamalı, sükunetimi korumalı, seçtiğim işi severek icra etmeli, şimdiki zamanı tutunup kalmalıyım. Zira ölüm halen yakınlarımda. Uçurumun yanı başındayım, hemen kıyısında yürüyorum. Tetsuya ölümün daima bütün canlıların yakınında olduğunu oğlana söylememeyi tercih etti. Oğlan henüz çok gençti. Bu konulara kafa yormasına lüzum yoktu. Tetsuya okçunun yolundaki bütün aşamaların insanlara özgü her faaliyette mevcut olduğunu da söylemedi. Tıpkı seneler önce kendisinin kutsandığı gibi oğlanı kutsamakla yetindi ve ona artık evine gitmesini söyledi. Çünkü uzun bir gün olmuştu ve artık uyumaya ihtiyacı vardı. İkinci bölüm sonu.